Kasım. Bu tamamen halka dair, halkın askeriye ile ilişkisine dair bir mesele. Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'ne çok açık bir mesaj veriliyor burada. Gidin, hemen gidin. Mısırlı Britanyalı oyuncu ve aktivist Halit Abdallah, askeri yönetime karşı çıkan isyancılardan 35'inin öldürüldüğü, 2000'inin de yaralandığı Tahrir Meydanı'ndan konuşuyor.
Kasım ayında Yemen'in 32 yıllık zalim diktatörü Ali Salih de görevini devretme adı altında devrikler kervanına katılıyor ve böylece Bin Ali, Mübarek ve Kaddafi'den sonra Kare As tamamlanıyordu. Gerçi Salih, Suudi Arabistan'ın himayesinde ve o ülkede imzaladığı bir anlaşmayla yargılanmamak ve cezalandırılmamak şartını ileri sürmüş, ülkesine öyle dönmüştü ama bölgenin en yoksul ahalisini oluşturan Yemen halkı yüzbinleriyle sokağa çıktı ve bu son gider ayak şart koşma işini kabul etmediğini yüksek sesle ortaya koydu. Çiçeği burnunda barış ödüllü cesur aktivist kadın Tevekkül Karman da onun ülkeye dönmesinden 2 gün sonra soluğu Lahey'de alıyor ve Salih'i halkına karşı işlediği suçlar için yargılayıp cezalandırması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuruyordu.
Bu olaylarla aynı sıralarda Mısır'da devrim sonrası ilk seçimlerin yapılması gündemdeydi. Seçimler Mısır'da yeni bir ayaklanmanın ardından geliyordu. Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'nin emriyle polis ve askeri polis en az 42 kişiyi katletti, 3000'den fazla insanı yaraladı, birçok insanın gözünü çıkardı. Yeni ayaklanmanın şiarı gayet netti. Askeri yönetime son. 5 gün boyunca yani kesintisiz 120 saat süresince çoğunluğu genç kızlarla delikanlılardan oluşan binlerce isyancı polis ve askerle sokak sokak çarpıştı. Gerçek mermi, plastik mermi, saçma fişekleri ve inanılmaz miktarda gaz kullanıldı. Zehirli gözyaşı gazı bulutları altında isyancılar da taş ve arada bir Molotov kokteyli kullandı. 5. gün sabahı insanlar gene Tahrir Meydanı'na yollandı.
This is about the people and a very clear message being sent to them to step down immediately. The opportunity to build this country from the ground up without the army. This is an army that has tortured civilians, that has intimidated civilians, that has imprisoned us.
We must never choose between freedom and stability in Egypt. That is the challenge.
Orada yine yüz binlerce insan toplandı. Junta'nın başındaki general tıpkı devrik mübarek gibi konuşma yaptı. Dağılın dedi mealen, yoksa sonu kötü olur bu işin. Konuşması bittiğinde derhal ayakkabılarını kaldırıp gösteren halktan tek kelimelik bir haykırış yükseldi göklere. İrhal, git. Tahrir'den İskenderiye'ye, İsmailiye'den Süveyş'e ve başka şehirlere anında yayıldı isyan. 5. günde Mısırlı romancı Ahtaf Sueyf'in söylediğine göre akşam olurken işin rengi belli olmuş, devrim 2 gerçekleşmişti. Ülkede 60 yıllık askeri vesayete karşı en büyük isyandı bu ve isyancılar gözlerini vermişlerdi ama devrimlerini kaptırmamakta kararlı olduklarını görmek zor değildi.
Aynı ay içinde İspanya'da seçimleri gördük. Beklendiği şekilde sağcılar kazandı ama beklenmedik şekilde isyancıların önünün kitle halinde yeni protesto dalgaları için açıldığına dair çok alamet belirmişti. Gelecek bahar dev bir doğrudan demokrasi eylemleri zinciri ufukta enikonu görünmekteydi. Genel kurullar şimdi ülkenin dört bir yanında mahallelere, işgal edilen binalara yayılıyor. En revaçta olan yeni sloganlardan biri de şu oluyordu. Yavaş gidiyorsak bu uzağa gideceğimizdendir.
Ay ortasında 12 bin aktivistin Beyaz Evi kuşatmasıyla birlikte taşlanan bir eylem sonucu, Kuzey Amerika'da Sivil Haklar Hareketi'nden neredeyse 2 kuşak sonra tarihi bir zafer kazanıldı. Başkan Obama, yeryüzünün en tehlikeli karbon bombasının fitilini ateşlemeyi erteledi. Mecburen, mecburiyetten. Keystone XL adlı zift petrol boru hattının döşenmesi bir başka bahara kaldı. Muhtemelen sonsuza kadar ertelendi. Yerliler, ilerici sendikalar, gençlik, dinsel gruplar, sanatçılar, oyuncular, çiftçiler, mahalle bazında çalışan aktivistler ve benzerlerinden oluşan rengarenk bir koalisyon, yerleşik diskuru kökünden ve belki de ebediyen değiştiren altüst eden Wall Street işgalcilerinin büyük desteğini de arkasına alınca bu uzun yolculukta küçük ama müthiş bir zafer kazandı. Hareketin öncülerinden Bill McKibben, eğer bu boru hattı hikayesinden şimdilik bir ders çıkaracaksak o da şu diyor. Bir şeyi değiştirmek istiyorsan sokağa çıkıp onu değiştireceksin. Başka yolu yok.
Yine ay ortasında New York'ta Wall Street işgalcileri, milyarder finansçı belediye başkanı Bloomberg'ün gaddar polislerinin şafak baskını sonunda özgürlük meydanı diye yeniden vaftiz ettikleri manevi yuvalarından zalimce atıldılar.
They threw out 5,000 books. They took medical supplies. They threw people's tents, everything, the dumpsters. I was watching this, and now they're claiming there's like a warehouse that people can get it, and it's like it's totally disrespectful, and it's also illegal.
This is just gonna make us grow. It's gonna make us get stronger. I've already seen it.
I just got so incredibly angry at the injustice that is happening here.
Tamamen barışçı yöntemlerle protestolarını sürdüren bu gençlere militarist mantıkla yürütülen bu kontr terör ve şok operasyonu hareketin önemli esin kaynaklarından Adbusters dergisi kurucuları Kalle Lassen ve Micah White'ın Washington Post'ta yazdıkları gibi bir anlam ifade etmiyordu. Bu Orta Doğu'da işe yaramadığı gibi Amerika'da da sökmeyecekti. Uzun sözün kısası diyorlardı Lassen ve White. Hem gençliğinize saldırıp hem de bundan yakayı kurtarmayı bekleyemezsiniz.
Böylece baş döndürücü iki ay boyunca dünyanın en renkli ve ilginç eylemlerinden birine sahne olan Zuccotti Parkı'ndaki kamp dağıtılmış, kampın binlerce kitaplık güzelim kütüphanesi de barbarca çöpe atılmıştı. Ama tıpkı başka yerlerdeki kardeş hareketlerde görülen şey orada da ortaya çıkıverdi. Asıl zaferin şaşmaz işaretleri tam da oracıkta o saat baş gösterdi. Hareket başka türden bir yayılım ve yavaş bir ivme kazanıyordu. İsyancıların yeni stratejisi de büyük bir şeffaflık ve netlikte ama aynı zamanda lirik bir dille şöyle özetlerini veriyordu.
Gerçek demokrasiye doğru yürüyüşümüzün bu içgüdüsel, akıllı ve militanca şiddet dışı aşamasında kelebek gibi uçacak, arı gibi sokacağız. Yeniden toplanıp yaralarımızı saracak, bütün kış boyunca beyin fırtınası yapıp ağ şeklinde örgütleneceğiz. Önümüzdeki bahar çiğdemler açar açmaz oradayız. Şimdilik tam kapsamlı bir karşı saldırıya geçmek üzere devinim gücünü inşa etme aşamasındayız.
Avrupa'ya geçersek, ekonomik krizler Yunanistan'da Papandreou ve inanılması güç ama İtalya'da da Berlusconi hükümetlerini düşürüyordu. Yunanistan'da Papandreou'nun yerine Lucas Papadimos başbakanlığı üstlenirken İtalya'da da Berlusconi'nin koltuğuna Mario Monti oturuyordu.
Ringrazio molto il Presidente della Repubblica per la fiducia accordata alla mia persona con l'incarico di formare il nuovo governo. In un momento di particolare difficoltà per l'Italia, in un quadro europeo e mondiale turbati, il paese deve vincere la sfida del riscatto.
Monti, kabinede başbakanlığın yanı sıra ekonomi bakanlığını da üstleniyordu. Her iki başbakan da Franco-faşizminin icadı olan bir kategoriye teknokrat dediğimiz türe dahildi. Her ikisinin de ikinci bir ortak noktası finans krizinin mimarı vampir ahtapot Goldman Sachs şirketiyle yakın ilişkileriydi. Her iki ülke parlamentoları da yeni kemer sıkma önlemlerini hemen onayladı. Vampirlerden çok sıkılmış olan çalışan sınıf ve işsizler ise yine sokaklarda, grevde ve isyandaydılar tabii. Sadece Roma'da 200 bin insan sokaklara dökülmüştü.
Ayın son gününde ise bu sefer Büyük Britanya'da demokrasinin patlak verdiği hatta infilak ettiği görülecekti. Gençlik ve öğrenci hareketlerinden büyük destek gören 30 kamu sendikasının düzenlediği 24 saatlik grev 2 milyon kişiyi bir araya getirirken kıta Avrupası ülkelerinden farklı olarak düzenli grevlerin sık görülmediği ülke tarihinde 4 nesilden beri yani 1926'dan bu yana görülmüş en büyük emekçi hareketi olarak karşımıza çıkıyordu. İktidar sahipleri bunun beklenen etkiyi yaratmayacağını söylediler ama buna kendilerinin bile inandığı hayli şüpheliydi. Aksine Britanya adalarında bunun dalga dalga yayılan çok büyük etkiler yaratacağını düşünmek için sayısız sebep vardı ortada.
Yılın son ayına girilirken dünyanın en saygın bilimsel, ekonomik ve sosyal kuruluşlarından ortalığa yağmur gibi yağan raporlar yeryüzünün küresel ısınma yüzünden korkunç bir ekolojik uçuruma doğru hızla yuvarlandığını ortaya koyarken, Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği zirvesine katılan en kirletici ve en zengin ülke temsilcileri eldeki tek uluslararası anlaşmanın cenazesini kaldırmaya kararlı gözüküyordu. Aynı anda da sorumlulukları onlarla kıyas kabul etmeyecek kadar az olan ama bit tabii okkanın altına öncelikle gidecek olan kırılgan ve yoksul ülkelerin temsilcileri belki de en beklenmedik ama nedense kimseyi şaşırtmayan adımı atarak Durban iklim görüşmelerini işgale hazırlanmakta olduklarını duyuruyorlardı.
We're very supportive of a second period for Kyoto but also urgent all countries working together on a new climate convention. The International Energy Agency has told us we have at most 5 years to get on track I actually was part of that protest myself. I hope the Occupy movement will link over to talk about climate change, because we only have a limited time, and what will future generations think?
Paralel evrende ise KCK operasyonları tam sürat devam etti. 16 ilde düzenlenen yeni KCK operasyonunda çoğu avukat 90 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da adliyeye sevk edilenlerden 33'ü avukat 34 kişi tutuklanırken Diyarbakır'da 32 kişi cezaevine gönderildi. Öcalan'ın 7 avukatı Kandil'le bağlantı kurarak Öcalan'ın talimatlarını iletmek ve 132 askerin hayatını kaybetmesine yol açmakla suçlandı. Bu arada suçlamalarda yer alan görüşmeler ana akım medya tarafından tekrar ısıtılıp şüpheliymiş gibi sunuluyordu. Bu kayıtların 5 ay önce aynı ana akım yayın organlarında yer aldığı nedense unutulmuştu. BDP'nin verilerine göre Nisan 2009'dan beri yaklaşık 7800 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 3900'ü tutuklanmıştı.
Ancak İçişleri Bakanı Şahin o güne kadar sadece 752 kişinin tutuklandığını açıklarken Profesör Büşra Ersanlı'nın da tutuklanmasına yönelik eleştirilere tüm profesörler yargılanıyormuş algısı yaratılmaya çalışıldığı gibi neredeyse yarım yüzyıl öncesinin zehir hafiye lakaplı ünlü komünist avcısı İçişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan'ı kuvvetle çağrıştıran bir üslup kullanan Şahin Ersanlı'yı kastederek kimsenin vatanı bölme dersleri verme hakkı olmadığını söyledi. Öte yandan Başbakan da KCK operasyonlarından memnun gözüküyordu. Suçsuz hiç kimsenin içeri alınmadığını söyleyen Erdoğan, operasyonları eleştirenleri işin içinde kimlerin ne yaptığını bilmeden açıklama yapmamaları için uyararak KCK'ya destek veren teröre destek verir diyor ama sırf bu ifadesiyle bile akıllara yargısız infaz kavramını getiriyordu.
Van'da 7.10'da ikilik depremin etkisi olanca ağırlığıyla devam ediyorken 17 gün sonra 5.10'da 6'lık ikinci bir deprem meydana geldi. Depremde 43 kişi öldü, en büyük can kaybı ilk depremde yıkılmayan iki otelde yaşandı. Doğan Haber Ajansı'nın iki muhabirinin yanı sıra ilk depremden sonra yardım faaliyetlerine katılmak üzere Van'a gelen bir Japonya vatandaşı da yaşamını yitirdi. Otellerden birinin sahibi ilk depremden sonra binanın uzmanlar tarafından kontrol edildiğini ve sağlam teşhisi konduğunu söylüyor. Farklı kurumlardan birbiriyle tutarsız açıklamalar birbiri ardından geliyordu.
İlk depremden sonra Van'da ve Erciş'te ve köylerde geçici bir hasar tespiti yapılmıştı. Ön hasar diyoruz. O biraz daha çabuk bir şey. Esas kalıcı hasar tespitine işte bugün başlanacaktı. Tabii şimdi onun artık bir anlamı kalmadı. Bu depremden sonra yeniden bütün binalar için hasar tespiti yapılacak.
Bir gerçek tüm çıplaklığıyla ortada duruyordu. Devlet Van'da fena çuvallamıştı. Enkazda inceleme yapan Van Valisi ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'a tepki gösterip çadır talep eden depremzedelere polisin biber gazıyla müdahale etmesi bu gerçeğin üzerine tüy dikiyordu. Çadır kentlerde sersefil barınmaya çalışanların ilgili ve yetkililer önünde şikayetlerini dile getirmesinden sonra üstlerine bir de kolluk kuvvetlerince gaz sıkılması doğrusu yurttaşlık bilgisi ders kitaplarına girecek kadar öğretici bir manzaraydı.
Deprem bölgesinde koşullar gittikçe çetin bir hal alıyor, kar yağıyor, acayip soğuklar bastırıyor, insanlar bezden çadırlarda yaşam mücadelesi veriyordu. Van'ın Karpuz Alan köyünde bir çadırda sobadan çıkan yangında 4 ve 8 yaşlarındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Van halkı kenti terk etmeye çalışıyor, vatandaşların bir bölümü diğer illerdeki yakınlarının yanına gitmeye çalışıyorken, çevre illerdeki kamuya ait sosyal tesislere yerleşmek için 60 bin kişi başvuruyordu. Türkiye prefabrike ev ve çadır için uluslararası yardım çağrısını da bu sıralarda yaptı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ziyaret ettiği deprem çadırına saray benzetmesi yaparak kusursuz gaf serisini sürdürdü.
Yurttaşlık bilgisinden sonra tarih dersine giriyorduk. Dersim olaylarına ilişkin Başbakanlık arşivinden bazı raporları açıklayan Başbakan Erdoğan, Dersim'de yaşayan insanların göçe zorlandığını, göç etmeyenlerin ise infaz edildiğini söyledi. Elindeki 4 belgeye göre olaylarda resmi bilançoyu 13.806 olarak açıklayan ve dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü sorumlu tutan Erdoğan, devlet adına özür gerekiyorsa özür dilerim dedi.
Böyle bir literatür varsa ben özür dilerim ve diliyorum. CHP zihniyeti adına özür dilemesi gereken varsa güya yeni CHP'nin genel başkanıyım diyorsun, o da sensin. Hem bir Tunceli'li olarak hem bir Dersimli olarak onur duyuyorum diyorsun ya, hadi onurunu kurtar bakalım.
Başbakan Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendi tarihiyle yüzleşmeye ve özür dilemeye çağırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk özür Diyarbakır İl Teşkilatı'ndan geldi. Lakin Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi İl Başkanı Muzaffer Değer'in özürden önce görevden alındığını da duyurdu. Başbakan'a yanıt veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Erdoğan'ı milletin birliğinin temeline dinamit koymakla suçladı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise Başbakan'ı samimi olmamakla itham etmekteydi. Kılıçdaroğlu tüm devlet arşivlerinin açılmasını isterken sürgüne gönderilenlere topraklarının geri verilmesi önerisinde bulundu. BDP Dersim olayları için önerge vererek mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Ancak önerge AKP milletvekillerinin red oyu vermesi sonucu kabul edilmedi. Red gerekçesi açıklandıysa da öğrenilemedi.
Aylarca söylentisi ortalarda dolaşan bedelli askerlik nihayet çıktı. 1982 doğumlular ve daha büyüklerin devlete doğuştan 30 bin lira borçlu oldukları tescil edildi. Bedelliyle beraber tartışılan vicdan eret ise gündeme geldiği hızla kayboldu. Başbakan askerliği peygamber ocağı olarak gördüklerini söylerken, Adalet Bakanı Ergin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı zorunlu askerliğe itiraz etmiyor dedi ve zorunlu askerliğin kaldırılmayacağını söyledi. Vicdani ret için bir var bir yok diyen hükümetin savunma bakanı İsmet Yılmaz en sonunda düşündükleri formülü açıkladı. Askere gitmek istemeyene ceza vereceklerini söyleyen Yılmaz, cezayı hapiste çektikten sonra askerlikten muaf olacak dedi. Bu sırada Ankara, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde vicdani ret konusunu redden dolayı bir kez daha mahkum oldu. İnsan Hakları Mahkemesi, Yehova şahidi Yunus Erçep adlı vatandaşın vicdani ret hakkını reddettiği gerekçesiyle Ankara'nın din ve vicdan özgürlüğünü ihlal ettiğini hükmetti. Mahkeme ayrıca Erçep'in askeri mahkemede yargılanmasını da adil yargılanma hakkına aykırı buldu.
Aynı günlerde gazeteci ve aktivist Hrant Dink davasının seyrini değiştirebilecek önemli bir gelişme yaşandı. Davaya bakan mahkemenin talebi üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 1,5 yıldır sürdürdüğü özel hayatın gizliliği gerekçesinden ve bahanesinden vazgeçti ve cinayet günü bölgede yapılan telefon görüşmelerinin kayıtlarını mahkemeye gönderdi. Kasım'da ayrıca Dink cinayetine ilişkin 30 kamu görevlisiyle ilgili soruşturmada görevi ihmal yönünden takipsizlik kararı verildi. Soruşturma yardım ve yataklık kapsamına alındı. Söz konusu 30 kamu görevlisi arasında dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler ve Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah da bulunuyordu.
Yargıtay'ın 2002 yılında Mardin'de sivil asker, yaşlı genç Eşraf'tan bir yığın erkeğin sürekli ve sistemli tecavüzüne uğrayan 13 yaşındaki N.Ç.'nin faillerle kendi rızasıyla beraber olduğuna dair yerel mahkeme kararını onaması tepki çekti. Adalet Bakanı Ergin, kararın suçun işlendiği tarih yüzünden eski yasaya göre alındığını, yeni yasada cezanın çok daha ağır olduğunu söyledi. Tepkilere yanıt veren Yargıtay ise, yargı sürecinin henüz bitmediğini hatırlatarak daha fazla yorum yapmanın adil yargılama ilkesini etkileyeceğini hafif tehditkar bir tonla herkese bildirdi. Yargıtay daha sonra kararı onayacaktı.
Ankara Başsavcılığı, kamuoyunda postmodern darbe olarak bilinen 28 Şubat süreciyle de ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık o dönemle ilgili gelen suç duyurusu ve şikayetleri inceleme altına aldı. Eski generaller hakkında darbe girişiminden yürütülen soruşturmadan takipsizlik kararı çıktığı öğrenildi. Eski Genelkurmay Başkanları Işık Koşaner, İlker Başbuğ, Yaşar Büyükanıt ve İsmail Hakkı Karadayı dahil 8 asker için soruşturma açan savcı yeterli delil olmadığına karar vermişti.
Uzun ve kasvetli bir Kasım ayını geride bırakmıştık.